Merhaba sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bendeniz Talha Polat ve kıymetli konuğum Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenler, aklınızda kalan soruları, cevabını duymak istediğiniz soruları bizlere 0537 734 4848 numaralı WhatsApp hattımızdan gönderebilirsiniz. Bizler de bu sorularınızı kıymetli hocamıza sorar, kıymetli cevaplarını sizlerle buluştururuz efendim. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah, çok şükür.
Rabbim iyiliğinizi daim eylesin.
Amin. Sağlığımız yerinde. Bizim orada bir laf var. Karnı tok, sırtı pek derler.
Eyvallah.
Yani yiyeceği var, giyeceği var. Bir de barınacağı var. Onlar oldu mu? Yeter artar çünkü bunlara muhtaç çok insan var şu anda. Bizim çevremizde, dünyada yani bir yudum su bulamıyor. Bir lokma ekmek bulamıyor. Başını sokacak bir dam yok. Sırtına giyeceği bir ceketi, parkesi yok. Maalesef o insanlarla aynı dünyada yaşıyoruz biz. Yani bu işin sonu ne olur bilemiyorum artık Allah. Dünyanın bir başına bir bela verir herhalde ama nasıl verir, ne zaman verir bilemeyiz.
Evet. Kıymetli hocam, müsaadenizle ilk sorumla başlıyorum. Altının yıl içindeki fiyat artışı faiz sayılır mı?
Bismillahirrahmanirrahim. Faiz nedir? Faiz iki türlüdür. Bir, borç faizi, buna ribel karz denilir. Borç verme faizi. Bir de alım satım faizi, buna da ribel bey denilir. Şimdi ribel karz, borç verme faizi bizim bugün faiz diye bildiğimiz şey. Yani birisine borç para veriyorsun, karşılığında fazlasıyla geri alıyorsun.
Evet.
Bugünkü bankaların yaptıkları işler bunlar. Ribel karz. Ve bir uygulamanın faiz olması için şu şekilde ve gerekleri var veya şöyle tarif ediliyor faiz. Akit esnasında şart koşulan, karşılığı olmayan fazlalıktır. Yani bir uygulamanın faiz olması için o borç para verilirken veya satış yapılırken şart koşulacak bir.
Evet.
O şart fazlalık olacak iki. O fazlalığın da bir karşılığı olmayacak üç. Ben sana 100.000 lira veriyorum. 6 ay sonra 150.000 lira olarak alırım bunu. Bu faizdir. Niye? Çünkü ben o 100.000 lirayı verirken dedim ki sana, bak ben bunu sana veriyorum ama 6 ay sonra 150.000 lira olarak alıyorum. Yani bir fazlalık var 50.000 lira. Ve bu fazlalığın da bir karşılığı yok. Buna biz ribel karz, borç verme faizi ribel diyoruz karz. Ki faiz deyince bu anlaşılıyor. Bir de ribel bey denilen alım satımla ilgili bir faiz var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 6 tane madde sayıyor. Bunlar altın, gümüş, buğday, arpa, hurma, tuz. Bu 6 maddeyi diyor birbirleriyle değiştirirken, mesela altını altınla değiştirirken eşit olsun, peşin olsun. Yani ben sana altın veriyorum,
evet.
Karşılığında altın alıyorum.
Evet.
Ağırlık olarak, tartı hesabıyla eşit olacak bir. İkincisi de peşin olacak. Hmm. Ben sana şimdi 10 gram altın satıyorum. 2 ay sonra 10 gram altın karşılığını alıyorum. Bu faize girer bu. Hmm. Çünkü peşin değil. Ben sana 10 gram altın veriyorum, karşılığında 11 gram altın alıyorum. Bu da faizdir. Hmm. Çünkü fazlalık var. Ama eğer cinsler farklı olursa, mesela altınla gümüşü değiştirirsem,
evet.
Buğdayla arpayı değiştirirsem, o takdirde peşin olmaları şarttır ama eşit olmaları şart değildir. Yani gerek değer olarak, gerek ağırlık olarak. Yani ben 1 ton buğday verip 1,5 ton arpa alabilirim peşin. Ama şimdi 1 ton buğday verip 6 ay sonra 1 ton buğday, 1200 kilo buğday, 1500 kilo arpa almak üzere akit yapmışsam, evet. Buna faiz deniyor, faiz oluyor bu. Buna biz ribel fadıl, ribel nesiye diye ayrım yapıyoruz. Yani şimdi faizle ilgili genel bilgi bu. Şimdi faiz, altının sene içerisindeki değer kazanması.
Evet.
Peki neye karşılık, niçin? Satarken mi? Borç verirken mi? Ödünç alırken mi? Ya neye göre bu fazlalık? E şimdi altın satılırken değeri parayla biçiliyor. Mesela diyelim ki bugün için veya altının diyor gramı 4000 lira diyor.
Evet.
Ama bir ay sonra altının gramı diyor 4300 lira diyor. Ne oldu şimdi? 300 lira arttı. Ama ben altın verip karşılığında para alacaksam o günkü rayiç neyse ona göre anlaşırız biz. Veya farklı da anlaşabiliriz. Yani piyasada gramı altının 4000 lira olduğu halde benim bir dostum var, sarraf, ikram ediyor bana 3500'den veriyor. Olabilir. Çünkü aynı cins değil.
Hmm.
Ama altın verip altın alacak olsam eşit olması lazım, peşin olması lazım. Ha, altın verip para alacaksam veya para verip altın alacaksam tabii eşitlik bunda sağlanamaz. Çünkü biri ayrı cinsler ama peşin olması lazım. Ha, şimdi ben altın borç vermişsem, verebilirim. Karşılığını altın olarak
alırsın.
Alırım. Ama satma değil, borç verme bak. Ayrı şey.
Hmm.
Ha, bu bir. Altını satarken sene başında 3000 lira, sene sonunda 4000 lira. 1000 lira değer kazandı altın bir sene içerisinde örnek. Ha, bunda da sakınca yok. Çünkü cinsler farklı. Yani şöyle diyelim. Altının sene içerisinde değer kazanmasıyla faizin bir ilgisi yok.
Bir bağlantısı yok. Anladım hocam. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir sorumuz var hocam. Vücut kıllarını almak caiz midir?
Şimdi vücut kılları tabii birkaç bölgede insan kıl olur.
Evet.
Bir işte koltuk altı kasık kılları olur. İki yüzündeki kıllar olur. Bir de erkekler için hatta kadınlar için de olur. Vücutun başka yerlerinde kıllar olabilir.
Evet.
Şimdi bunlardan ikisiyle ilgili olarak ikisiyle yani koltuk altı ve kasık kılları ve bir de yüz kıllarıyla ilgili olarak özellikle hanımların yüz kıllarıyla ilgili evet. olarak hüküm var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam koltuk altı kıllarını veya kasık kıllarını aldırmanın sünnet olduğunu söylemiş. Bunlar diyor fıtrattandır. Peygamberlerin sünnetlerindendir diyor. 10 tane madde sayıyor.
Evet.
Bu 10 madde içerisinde koltuk altı kıllarını alma var. Kasık kıllarını alma var.
Hı-hı.
Dolayısıyla bunları almak sünnet oluyor.
Evet.
Bu var bir hüküm. İki, yüzdeki kadınların yüzlerindeki kaşlarını aldırmalarıyla ilgili hüküm var.
Evet.
Onu da Resulullah nehyediyor. Diyor ki kaş aldıran ve kaş alana Allah'ın rahmetinden uzaktır diyor. Ve uzak olsun diyor. Bu ikisini yasaklıyor. Ha, bunun dışında erkeklerin göğüslerinde kıl varmış.
Evet.
Kollarında kıl var. Bacaklarında kıl var. Bunları aldırmalarıyla ilgili herhangi bir hüküm yok.
Yok.
Yani
bazı kimselerde hocam biraz aşırı oluyor. Yani normalin üstünde oluyor.
Şimdi bu fıtrat gereği şöyle artır. Bir zamanımızda fetva veriliyor. Hanımların işte mesela yüzlerinde kıllanmalar oluyor. Veya kaşları aşırı derecede
evet.
büyük. Onun normale gelecek şekilde aldırılabileceği şekilde fetvalar veriliyor.
Hmm.
Tabii hanımlar için vücutun yani kasık zaten kasık etek onu zaten alacaklar. Onların dışında bacaklarında falan kılları aldırmalarında bir sakınca olmaması lazım.
Evet.
Çünkü bu hanımların asli fıtratı kılsız olmaktır. Ama erkekler için aynı şeyi söyleyemem. Yani doğrusu yasaklama yok. Yani bildiğim kadarıyla işte göğüs kıllarını aldırmak şunda bunda yasaklama yok. Bir şey yasaklanmadıysa mübah olur o normalde hüküm budur.
Hmm.
Ama insanın fıtratı kabul edilir bu. Hani erkeğin fıtratında
evet.
vardır bu kıllanma. O yüzden bir sakınca olabilir mi? Dediğin gibi çok iğrenç bir hal alacak şekildeyse belki cevaz verilebilir ama aldırdığı zaman da yerinden daha fazlası çıkar.
Doğru. Eyvallah. Hocam bir diğer sorumuz. Sebepsiz yere iş anlaşmasını bozan kişinin tazminat ödemesi gerekir mi?
Şimdi bu iş hukuku. Yani çalışan ve çalıştıran arasındaki haklar, borçlar. Bunlar birkaç şekilde ortaya çıkıyor. Bir kanun bunları düzenliyor.
Evet.
İş kanunu var. İş hukuku var. Kanun düzenliyor. İki, örf düzenliyor. Üç, insanların kendi özel sözleşmeleri, anlaşmaları düzenliyor. Mesela ikimiz böyle bir iş anlaşması yapacaksak, anlaşmayı yaparken bir imza atarken kanunun öngördüğü, emrettiği şu hususlara uyacağız diyoruz. Bu bir.
Evet.
İkincisi örfün öngördüğü hususlara uymayı kabul ediyoruz. Üçüncüsü de özel şartlar ileri sürebiliyoruz. Karşılıklı olarak. Karşı taraf da bunu kabul ettik mi? Bunlara uyacağız. Şimdi sebepsiz yere işi bırakma meselesi. Eğer sözleşme süreli ise, yani iş sözleşmesi süreli ise, süre dolduğu anda taraflardan birisi akdi feshedebilir veya akdi yenilemeyebilir. Ha, böyle bir durumda, bunların birbirlerine vereceği, alacağı bir şey var mı? O kanunda ne diyorsa odur. Şimdi benim bildiğim kadarıyla günümüzde kanuna göre eğer işçinin herhangi bir kusuru yokken işveren iş akdini feshederse ona belirli bir tazminat ödemek zorunda. Ve bir işçiyle işveren bir sözleşmeyi yaparken bunu kabullenmiş oluyorlar. Çünkü kanuna göre hareket edecekler. Kabullenmiş oluyorlar. Ama şunu yaparlar. Öncesinde şöyle bir şartlama yaparlarsa, taraflardan her biri istediği zaman bu akdi feshedebilir diye özel bir madde eğer koymuşlarsa,
anlaşma içerisinde,
anlaşma, o ona uyarlar. Ama böyle bir anlaşma yoksa, o takdirde iş hukuku ne diyorsa ona uymak zorundalar. Yani mazeretsiz olarak işveren işçiyi işten çıkarırsa, o gerekli tazminatı, ki o kanunda belirlenmiştir, o şu kadar senenin işte aylık şu bu filan diye belirlenmiştir, onu öder.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz, erkekler sadece gümüş yüzük mü takabilir?
Şimdi erkeklerden pek gümüşün dışında bir yüzük takma geleneği yok.
Gümüş yüzükten ziyade böyle hocam gümüş bileklik takanlar var, işte kolye takanlar var.
Bunlar şimdi tabii erkeklerle ilgili yasak altın ve ipek.
Altın ve ipek.
Yani bu işte altın ne yapılır? Yüzük olarak veya ne bileyim işte bileklik olarak.
Kolyedir, bilekliktir.
Veya kolye olarak. Bunlar yasaktır.
Haramdır bizde. Ha.
Bir de ipek giymeleri yasaktır.
Evet.
Bunların dışında bakırdı, demirdi, turştu. Bunlarla ilgili bir yasak ben bilmiyorum. Ama gümüşle ilgili olarak Peygamber Efendimizin yüzüğü vardı, gümüştendi.
Evet.
Ama Peygamberimizin o yüzüğü aynı zamanda mühürdü. Yani yüzük değil de aynı zamanda mühürdü. Bundan dolayı bazı kaynaklarda, bazı kitaplarda erkeklerin eğer zorunluluk yoksa gümüş de olsa yüzük takmaları hoş karşılanmaz. Yani gümüşten de olsa yüzük takmaları hoş karşılanmaz. Mesela yanlış hatırlamıyorsam bizim Hanefi fıkhının önemli kitaplarından biri olan İbn-i Abidin'de böyle bir ifade var. Hatırladığım kadarıyla. Ha, ama hoş karşılanmaz derken haram anlamında değil. Yasak anlamında değil. Yani lüzumsuz, gereksiz gibi anlamlarda. İşte demin söylediğim gibi Peygamber Efendimiz takıyormuş. Peygamber Efendimiz'in yüzüğünün kaşında mühür var.
Peygamberlik mühürü.
Peygamberlik mühürü. Yani normal mühür. O peygamberlik mühürü sırtında.
Sırtında. O mühür ne mühürü hocam?
Yani devlet başkanı mühürü.
Ha, devlet başkanlığı mühürü, evet.
O var. Üzerinde Muhammedur Resulullah yazıyor. Ve mektuplar gönderdiği zaman o mühürü basıyor mektubun altına. Veya sözleşmelerde neyse. O şeyden dolayı var yani. Mühür için var. Dolayısıyla Peygamberimizin o bile mühür olması, mühürün, eğer gümüşten mühürünün olması, onun yüzük taktığı anlamına gelmeyebilir. Ama yasaklama da yok. Hatta şöyle bir olay da yaşanıyor. Arfece isminde bir zat. Tabii o tedavi amaçlı o yalnız. Burnu kopmuş bir savaşta. Oraya bir yapay burun şey yapmışlar.
Gümüşten mi?
Gümüşten, o da koku yapmış. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki altından olsaydı bu koku olmazdı. Yani buna dayanarak İslam alimleri tedavi amaçlı olarak altının kullanılabileceğine hüküm vermişler erkekler tarafından da.
Zaruri durumlarda.
Yani bu kolye takma, küpe takma, bileklik takma erkeklerin, bunlar İslam geleneğinde bildiğim kadarıyla yok. Ama bunları yasaklayan bir hüküm de yok. Ancak erkeklerin kadınlara benzemesi, kadınların da erkeklere benzemesi yasaklanmış. O yüzden mesela kadınsı hareket yapan erkekler, bu erkekler var, ona o yasaklanıyor. Veya erkeksi hareket yapan kadınlar, ki bu kıyafette de söz konusu olabilir. Yani evet, heves ediyor gençler, takıyorlar.
Evet.
Haram işliyorlar diyemeyiz ama takmasalar iyi olur diyoruz.
Eyvallah hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Evde hayvan beslemek caiz midir? Dinimize göre hangi hayvan türleri evde beslenebilir?
Şimdi biraz da bu geleneğe göre zannediyorum hareket edilmiş.
Evet.
Şimdi Peygamber Efendimizin yasakladığı, evde yasakladığı bir tek hayvan var. Köpek.
Köpek.
Yani evde köpek beklemesini yasaklamış.
Eyvallah.
Onu daha doğrusu Cebrail Aleyhisselam yasaklamış. Yani Peygamber Efendimiz'e ziyarete geliyor, içeriye girmiyor. Niye girmiyorsun? Biz diyor içerisinde resim olan ve köpek olan evlere girmeyiz diyor. O resim, Peygamberimizin evinde köpek yoktu. Ama kuş resmi olan bir şilte asılıydı, perde gibi. Bir o canlı resim. Bunu yasaklıyor ve onun yanında bir de köpeği yasaklıyor. Ve köpek dişi olan hayvanlar var ya.
Evet.
Bunların salyaları pis. Yani köpek olsun, kurt olsun, efendim,
yırtıcı hayvanların
salyaları pis. Dolayısıyla bunlar bulaştırdıkları yerleri pislerler.
Evet.
Yani köpeğin evde beslenmesinin sakıncalı yönlerinden birisi de bu.
Evet. Kedi buna dahil değil.
Şimdi onu söyleyeceğim. Kediyle ilgili yasaklama yok.
Peygamber Efendimizin kedisi var mıydı?
Onu bilemiyorum ama mesela Ebu Hureyre meşhur. Peygamberimizin sahabilerinden, ki evet, o lakabı Peygamberimiz takmıştır. Kedileri varmış onun.
Kedi babası mı derler?
Yani kedi. Şimdi o Ebu lafzı Arapçada her zaman baba manasına gelmez.
Öyle mi?
Ebu Şay derler mesela Araplar. Çay çok seven demek. Çayı çok seven. Yani Ebu Hureyre kedileri çok seven. O anlamda. Şimdi bu var. Ayrıca bizim yine fıkıh kaynaklarımızda kedilerin artığının pis olmadığını, çünkü kedilerin evi içerisinde dolaşan hayvanlar, varlıklar olduğunu yazar.
İçtiği su kabından abdest alınabileceği.
Alınabiliyor kedilerde. Şimdi onlardan sakınmak mümkün olmuyor. Ama tabii o zamanlar su kaplarının kapağı yoktu falan belki. Ama şimdi tabii kapatılması iyi olur haliyle. Zaten o da açık bırakılmaması da tavsiye ediyor. Hadiste
suyun,
su kaplarının
su
açık bırakılmaması, üzerinin kapanması gerekli. Şimdi bu ikisiyle ilgili hüküm var. Onun dışında kuş besleme veya hamster mi diyor, ne diyorlar?
Hamster diyorlar. Hamster. Fare çeşidi. Evet.
Bir o, bunlarla ilgili herhangi bir izinle delalet eden bir hüküm de yok. Yasaklayıcı bir hüküm de yok. Ama mesela kuşla ilgili olarak ben diyorum ki, niye besleyelim ki, salıverelim.
Özgür,
yani Cenab-ı Hak her varlık için bir vatan tayin etmiş. O kuşun vatanı da, yani yeni tabirle doğa.
Evet.
Tabiat. Hani Akif'in bir şiiri var, bülbül. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak, evet, neydi ey bülbül nedir derdin. Cihanın tahtı hep çiğrense, çiğrenmez senin yurdun. Ve onun yurdu çünkü, evet, orman.
Bülbülü altın kafese koymuşlar.
O da meşhur bir söz. Yani onları normalde şey yap vermek, kendi özgürlüğüne kavuşturmak. Ama bir de şunu diyorlar, biz böyle deyince karşımızda bazı kuşlar var ki alışmış kafese, dışarıda yaşayamıyor. O zaman nerede yaşayabiliyorsa orada yaşar.
Evet.
Yani şöyle toparlayalım.
Evet.
Evin içinde beslenmesi yasak olan tek hayvan köpek, dinin bildirdiği, beslenebilen hayvan kedi. Onun evet. dışındakilerle ilgili bir yasaklayıcı da hüküm de yok. Bir uygulama da yok. Evet. Yani biraz önce bir şey söylemiştim. Yasaklayıcı bir hüküm yoksa o onun mübah olduğuna delalet eder genelde. Genelde bu genelde. Hüküm. Şimdi bu hayvanlar eğer zarar görüyorlarsa evde beslendiği zaman, onların psikolojisiyle ilgili veya vücutlarıyla ilgili zarar oluyorsa evde beslenmemesi lazım. Ama böyle bir zarar yoksa yasaktır denilemez.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Bir kimsenin ailesine küs kalması caiz midir?
Bir kimsenin hiç kimseye küs kalması caiz değildir. Yani diyor Peygamber Efendimiz, bir Müslüman bir kardeşine, Müslüman kardeşine üç günden fazla küs duramaz diyor. Üç günden fazla.
Uygun değil.
İki, aile ayrı bir şey. Yani aile, sıla-i rahim diye bir kavram var bizim ıstılahlarımızda. Ve bu sıla-i rahim bazen imandan, namazdan, zekattan sonra zikredilir Kur'an-ı Kerim'de.
Evet.
Bu onun önemini gösterir. Ve Peygamber Efendimiz de sıla-i rahmi kesmenin, yani insanların akrabalarıyla ilişkilerini kesmenin günah olduğunu bildiren birçok hadis-i şerif var.
Evet.
Ve sıla-i rahme devam edenleri öven ayet-i kerimeler var. Peki sıla-i rahim ne demek? Sıla, vuslat, birleşme demek. Sıla, aynı kökten. Dolayısıyla akrabaların birbirleriyle birliktelikleri, bu birliktelik bedenin olabilir, söz olabilir, ziyaretleşme olabilir, onların maddi ihtiyaçlarını karşılama olabilir, efendim nasihat etme olabilir. Yani Peygamber Efendimiz'e gelen ilk ayetler neydi? Akrabanın, aşiretin ve akrabanın uyar. Aşiretin ve akrabanın uyar. Yani önce kendi akrabandan başla.
Yakın tebliğe başla.
Yani o da bir sıla-i rahimdir.
Evet.
Ha. Ha, ondan sonra helevzon şeklinde etrafa genişlet bu da şeyi, daveti.
Sıla-i rahim demişken hocam, günümüzde işte telefonla birlikte artık en uzaktaki akrabana bile ulaşabiliyorsun. Halini, hatrını sorabiliyorsun. Bu da yüz yüze görüşmeyi, evlere gidip gelme şeyini azalttı bayağı. Bu konuda
vallahi şimdi
sizin düşünceleriniz neler?
Biraz ortam, zaman, şartlar bu konularda farklılıkları gerektiriyor. Mesela diyelim ki aynı mahallede oturuyor evlatla anası babası. Onlara deriz ki en az haftada bir gidin ziyaret edin ananızı babanızı.
Evet.
Diyebiliriz. Ama birisi İstanbul'da oturuyor, birisi Erzurum'da. Ona diyebilir miyiz bunu? Diyemeyiz.
Yani evet.
Ha, veya hatta bırak onu, İstanbul'un bir ucunda birisi, bir ucunda öteki oturuyor olsa aynı şehirde. Yani bunlara da diyemezsiniz haftada bir araya gelin diye. Yani burada önemli olan şey onunla irtibatı kesmemek. Mümkünse yüz yüze. Değilse telefonla. Delilse işte mektupla. Her neyse, yani imkan neyse.
Evet.
Mesela günlük görüşebiliyorlar insanlar. Günlük. Ben böyle tanıyorum, bazı dostlarımız var. Mesela diyor ki kardeşim var falan şehirde. Her gün görüşürüz. Bir gün ben onu ararım. Bir gün o beni arar. Kardeş.
Kardeş.
Sonra yine şöyle bir olayla karşılaştık. Bir dostumuzun evinde misafiriz. Benden başka da misafir de var. Diğer misafirlerden birisi de yan dairede oturuyor. Saat 9'du. Müsaade istedi. Ben bir eve gidip geleyim dedi. Gitti. 5-10 dakika sonra geri geldi. Onlar ne yaparlarmış? Hani böyle WhatsApp'tan ortak görüşmeler yapıyorlar ya.
Evet, konferans görüşmesi.
Kaç kardeş? 4 kardeş. 4'ü de her gün aynı saatte o telefonun karşısına geçer ve birbirleriyle görüşürler.
Çok güzel bir uygulama.
Ya işte sıla-i rahim bu.
Evet.
Ama herkes bunu yapamaz. Herkesten de bu istenemez.
Evet.
Ama özellikle evlatların analarını, babalarını ihmal etmemeleri.
Evet.
Çünkü insan yaşlandık sıra çocuklaşıyor. Nasıl ki çocuk ilgi bekliyorsa,
evet.
Yaşlı ebeveynler de ilgi bekliyor.
Evet.
İhmal etmemek. Artık mümkünse günde bir, değilse haftada bir. Yani arayıp evet. hal hatır sormalılar. Bu sıla-i rahim.
Bunu bizatihi yaşıyorum hocam böyle evet. biraz. Annem babama bir haftada işte biraz uzattın mıydı onların halini hatırını sormamayı hafta içerisinde.
Sistem geliyor.
Sistem geliyor direkt. Gelir. Niye
sistem gelir. Ha şimdi yani bu sıla-i rahim önemli. Dolayısıyla akrabaların birbirleriyle küsmesi sıla-i rahimi kesmedir. Bir taraftan peygamberimizin genel yasağı var.
Evet.
Müslüman kardeşiyle 3 günden fazla küs duramaz. Bir bu var. Bir de sıra-i rahmi yani akrabalık irtibatının ilişkisini kesme var. Her ikisi de sorumluluk getiren,
evet.
günaha sebep olan şeylerdir. Dolayısıyla akrabaların birbirlerine küsmeleri caiz değildir.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz.
Ancak şu vardır, hatta gayrimüslim bile olsa, yani baba gayrimüslim bile olsa, hani Hazreti Lokman'ın çocuğa tavsiyeleri evet. var ya, ancak baba çocuğunu eğer Allah'a inkar etmeye, Allah'a isyan etmeye davet ediyorsa o zaman ona uyulmaz. İsteği yerine getirilmez ama yine de ilişki kesilmez.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz. Askerde çizme veya bot üzerine mesh olur mu?
Şimdi mesh nedir? Mesh nedir? Mesh nedir?
Evet.
Mesh ayağımıza girdiğimiz ve goncu olan. Yani gonç boğazı olan.
Evet.
Ve o boğazla topukların üstüne kadar çıkacak olan bir ayakkabıdır.
Evet.
Mesh bu. Ve genelde bu deriden yapılır. Ve genelde ince olur. Ha, şu tartışılıyor. Çoraptan mesh olur mu? Çorap üzerine mesh yapılabilir mi? Mesh o ayağımıza giydiğimiz ayakkabı diyelim. Mesih de o sonu H ile olan. Abdest alırken elimizi ıslatıp o mestin üzerine
sürmemiz
demek. Yani. Ha. Şimdi mest neden olur? Bir defa deriden ve deri cinsinden olan her şeyden olabilir. Yani bu asker potini olsun, çizmesi olsun, ne olursa olsun olabilir.
Evet.
Ha. Veya ince mestler var bugün. Yani ayakkabının içine giyilen mestler
evet.
var.
Ha. Çorap mest mi diyorlar hocam? Onları?
Çorap mesti biraz oya diyorlar galiba. Evet. Buna mesh yapılabilir. Peki deriden olmayan diğer maddeler üzerine mesh yapılabilir mi? Deri olmayan.
Evet.
Şimdi burada İmam-ı Azam diyor ki hayır olmaz diyor. Mutlaka ya deri kaplama olması lazım veya tamamını altının deri kaplaması olması lazım diyor. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Hanefi alimleri diyorlar ki eğer ayağa giyilen şey birden suyu emmiyorsa 4000 adım 5000 adım yürünebiliyorsa
evet.
altını göstermiyorsa, ayağa giyildiği zaman yığılıvermiyor, ayakta dik durabiliyorsa, bunlarla üzerine mesh yapılabilir. Ham maddesi ne olursa olsun diyor. Şimdi buna göre, mesela lastikten olan çizmelerin üzerine mesh yapılabilir. Lastikten.
Lastikten olan.
Ha, veya ne bileyim diğer yapay deriler var. Suni deriler. Onlardan yapılan madde üzerine mesh yapılabilir. Çünkü onlar o şartlara uyuyor. Yani 4-5 bin adım yürüyebiliyor, suyu birden emmiyor, efendim altını göstermiyor, ayağa giydiğin zaman dik duruyor. Bak bunları sağlıyor. Bu olabilir. Şimdi dolayısıyla potin. Yani asker potin olsun.
Evet.
Veya bugün insanların giydiği botlar olsun. Pislik olmaması kaydıyla. Pislik.
Temiz olması kaydıyla.
Ve abdestli giyilmiş olması kaydıyla bunlar üzerine mesh yapılabilir.
Mesh yapılabilir.
Sadece asker şart değil. Polis de eğer potinden alacaksak özel güvenlikçiler de bota gelirsen herkes bot giyiyor. Ama evet. şart o topuğu yukarı geçecek. O çıkıntı orayı kapatmış olacak.
Topuğun üzerini kapatmış olması gerekiyor. Anladım hocam. Hocam teşekkür ediyoruz.
Bir şey değil.
Son sorumuzdu. Sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programının sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere efendim. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.